Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer yaratmanın formülü podcast'ın ev sahibiyim. Bugün yine solo bir bölümde karşınızdayım. Daha doğrusu katıldığım bir etkinliğin kaydını paylaşmak istiyorum. 9 Haziran'da iş analizi hizmetleri ve eğitimleri veren BA Works'un düzenlediği BA Talks'ta GAMFED Türkiye temsilcisi Ercan Altuğ Yılmaz ile Facilitation and Gamification in Business Analysis adlı webinarda konuşmacı olarak yer aldım. Ben fasilitasyon kısmını anlattım. Ercan Altuğ Bey çok iyi bir oyunlaştırma sunumu yaptı. Onu da YouTube'dan izlemenizi tavsiye ederim. Linklerini vereceğim. Beni davet ettikleri için BA Works ekibine tekrar buradan teşekkür ediyorum. Fasilitasyon benim kurumsal hayatta ara ara üstlendiğim fakat en sevdiğim rollerden birisiydi. Kurumsal hayattan ayrılırken de en çok değer katacağıma inandığım alan olduğunu düşündüğüm için tasarım odaklı düşünme fasilitasyonu yapmaya karar verdim. Bu sunumda da fasilitasyondan ne anladığımı, fasilitatörün rolünü, önemini, sahip olması gereken özellikleri, toplantıya hazırlık ve toplantı sırasında dikkat edilmesi gereken konuları paylaşmaya çalıştım. Bölüm notlarında da yararlandığım kaynakların ve bazı faydalı araçların linklerini paylaştım. Şimdi dilerseniz konuşmamı dinleyelim.
Yani biz de işte genelde toplantı yapılırken de benim eski yöneticim şey derdi. Biz toplantı yapmıyoruz, toplanıyoruz derdi. Hani bir gündem çok belli değil, hani işte konuşuluyor falan filan. Biraz da böyle bir hani ikram bikram da varsa hani toplantılar iyice uzar, şey yapar falan, bir şekilde dallanır, budaklanır. Bazen ikili bir diyaloğa dönüşür. Ondan sonra diğerleri işte mailine bakar, bir şeyine bakar falan. Böyle hani bir toplantı çok benim iş hayatımda ve benim gördüğüm kadarıyla genelde verimsiz bir şey. Ama bu böyle olmak zorunda değil tabii ki. Şöyle bir tanımlara bakalım. Çok yani madem fasilitasyon konuşuyoruz bir tanımdan başlayalım. Bu benim beğendiğim bir tanım. Diyor ki fasilitasyon bir grup insanı üzerinde uzlaşılan hedeflere yönelik katılımlarını, konuyu sahiplenmelerini ve fikir üretmelerini teşvik edecek şekilde süreçler yoluyla yönlendirme sanatıdır diyor. Burada dikkatinizi çekiyorum. Yani çok önemli kavramlar var. Bir tanesi işte hedefler. Bir hedef olmak zorunda. O hedefi tabii belirlenmiş bir hedef. Üzerinde anlaşılmış bir hedef. İnsanların katılımı önemli. O konuyu sahiplenmeleri önemli. Ve bir şekilde fikirlerini üretmek için yardımcı bir takım araçlara ve süreçlere ihtiyaçları var. Bütün bunların orkestrasyonunu yapan kişiye fasilitatör, kolaylaştırıcı deniyor. Bir başka tanımda katılımcıların görüşlerini ifade etmelerini ve başkalarının farklı görüşlerini tanımalarını veya takdir etmelerini sağlamak amacıyla bir grup içindeki tartışmaları yönlendirme becerisidir diyor. Burada dikkatinizi çekerse biraz daha oradaki bir belki sahiplenmeye dikkat çeken, ağırlık veren şey var. Dediğim gibi fasilitasyonun farklı şeyleri olabilir tabii ki. Yani toplantının amaçlarına göre fasilitasyon da farklılık gösterebilir. Kimin de hani bir konunun, sorunun tanımlanması için bir şey yaparsınız. Kimin de bir sorun çözmek için, kimin de bir şekilde oradaki uyumu sağlamak için ve bir şekilde takımdaşlığı belki de geliştirmek için kullanılabilir. Fasilitatörün rolü de işte tam bu tanımı aslında özellikle birinci tanımı yerine getirme olarak görebiliriz. İşte neler var burada? Ekibin ortak amacını bulmalarına rehberlik etmek. Yani bu aslında o kadar önemli bir şeydir ki iş hayatında özellikle ben yani şey tarafından geldiğim için işi yapan taraftan geldiğim için danışmanlık benim için çok daha yeni bir olay ama yani genelde bir şirketin uzmanlıkları veya işte bölümleri arasında bir fikir ayrılığı olur. Yani genel müdür ayrı bir şey düşünüyordur, bir şeye ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyordur. Pazarlama ayrı, satış ayrı, üretim ayrı. Yani bu gündemlerin bir araya getirilmesi ve insanların birbirini anlaması çok önemli. Ki bu sadece toplantı esnasında değil, öncesinde yapılması gereken bir şey. Ona geleceğiz. Ekibin yapılandırılmış bir süreçte ilerlemesini sağlamak. Bu da yani sonuçta işte hem zamanı etkin kullanmak açısından ki zaman en kıymetli şeyimiz zaten. değerimiz. Ve süreci de mümkün olduğu kadar amaca yönelik olarak kullanmak değerli. Başka yan taraflara sapmamak önemli. Tartışmaların verimli olmasını sağlayacak bir takım araçlar kullanmak, dediğim gibi burada hem bir takım frameworkler, çerçeveler işe yarıyor. Yani oradaki düşünceleri anlamlı hale getirmek, birbirleriyle ilişkilerini kurmak anlamında işe yarayan araçlar var. Veya işte oyunlar gibi arada kullandığımız bir takım icebreaker'lar veya işte energizer, insanların enerjisini yükselten etkinlikler gibi şeyler de var, araçlar da var. Bunlar da sonuçta bir şekilde üretkenliği ve enerjiyi maksimum seviyede tutmaya çalışan araçlar. Ve tabii ki ekip üyelerini katılımcı olmaya ve değer atacak, katacak fikirler getirmelerini teşvik etmek. Orada da işte bir takım insanları çeşitli yollarla, yani kimi zaman zaman baskısı yaratarak, ki zaman baskısı her zaman için çok şeydir. Bana çok çalışan bir şeydir. Yani şimdi bu sunumu bir haftadır hazırlıyorum ama en büyük gelişmeyi belki son 24 saatte elde etmişimdir. Veya işte insanların katılımcı olmasını sağlamak da çok önemli bir şey. Oradaki biraz daha detayına gireceğiz ama herkesin oraya sahiplenmesini de sağlamak için, ama aynı zamanda kendi fikirlerinin değer bulduğunu görmelerini sağlayacak çeşitli şeyler, mekanizmaları kullanmak gerekiyor. Neden önemli olduğuna gelince, yani tabii ki 2-3 kişilik bir toplantıda fasilitasyona çok ihtiyaç yok, ama 7-8 kişi, hatta 15-20 kişiyle yapılacak toplantılarda yani grup ne kadar büyükse idare etmek o kadar gerekli oluyor. Tabii ki dışarıdan tarafsız bir yönetimi olması herkesin tartışmaya dahil olmasına imkan veriyor. Yani tabii ki bu şey de mümkün. Hani ekibin bir üyesi de fasilitasyon yapabilir ama bu bir takım sıkıntılar yaratabiliyor. Yine onlara da geleceğiz. Ve yani tarafsızlık burada tabii ki önemli bir şey. Yani oradaki tartışmada sizin bir şekilde saf tutmamanız gerekiyor. Ve hatta şeylerinizi bile, yüz ifadelerinizi bile biraz poker face olmak gerekiyor. Yani sizin renginizi belli etmemeniz gerekiyor ki sizin de bir görüşünüz olabilir. Bu da çok normal, olması normal. Aslında şöyle, burada da şunu söyleyeyim. Yani bir content facilitation, bir de context facilitation var diye ikiye ayırabiliriz. Yani bir tarafta içeride konuşulan şeyin, yani sektör bilgisiyle veya oradaki iş yapma bilgisiyle oraya bir şeyler katmak da mümkün. Ama süreci takip etmek açısından da bu önemli. Dolayısıyla bazen kimi durumlarda iki fasilitatör olması aslında bu dengeyi sağlamak açısından da işe yarıyor. Veya şöyle diyelim, ekip üyesi olarak siz bir şeyi yönetecekseniz de şunu demek gerekiyor aslında. Biraz hani şaka gibi duruyor ama işte benim iki şapkam var bugün. Bir tarafta işte iş analistiyim. İşin projeyle alakalı bir şeyim var, bir rolüm var. Ama bir yandan da şimdi fasilitasyon yapacağım. Dolayısıyla bir kendi görüşünüzü söyleyeceğiniz zaman fasilitasyon şapkamı çıkarıyorum. Şimdi iş analisti şapkamı takıyorum gibi de konuya yaklaşabilirsiniz. Ama tarafsızlığın korunduğunun sinyallerini vermek önemli. Onu demek istiyorum. Fasilitasyon da beceri ve deneyim gerektirir tabii ki. Yani sonuçta bunu bu webinardan çıktıktan sonra da aklınızda bir takım şeyler daha oturmuş olabilir veya bir takım araçlara erişiminiz olabilir, ama yine de bu tabii ki zamanla elde edilen, kazanılan bir şey. O yüzden dışarıdan da bunu almanın önemi var. Mesela ama ortadaki mesele ne kadar büyükse fasilitasyonun önemi o kadar artıyor. Yani çok büyük bir projeyi altına hiç değiniz yoksa, fasilitasyon değiniz yoksa girmenizi tabii ki önermem. Beklentilerin çok yüksek olduğu veya kayıp kazanç yüksek olacağı şeyleri. Ama onun dışındakilerde deneyim kazanmanız mümkün. Fasilitatör ne yapar? Aslında dedik iki şey var. Bir toplantı öncesinde, bir toplantı sonrasında. Genelde yani toplantı esnasında. Genelde hep akla şey geliyor. Toplantı esnasındaki tarafı geliyor ama öncesi de bir o kadar önemli. Belki ondan bile daha önemli diyebiliriz. Toplantının tasarlanması, onun detaylarını şimdi vereceğim. Ve planlanması aşaması önemli. Sonrasında da toplantının, yani süreci toplantıya kadarki olan kısım iletişimler ve toplantı yönetmek. İşte nedir? Kuralları koymak, katılımı teşvik etmek, gerektiği yerde gerektiği kadar müdahale etmek, odağa ve zamana sahip çıkmak, odağı kaybetmemek, zamana da uyacak bir şekilde davranmak. verimliliği esneklikle yüksek tutmak. Yani başta bir plan yaparsınız ama her zaman işte o Napolyon'un şeyin dediği gibi, komutanının söylediği gibi, Van Möltgen'in galiba, hani en iyi savaş planı hani düşmanla ilk kontağa kadardır yani. Ondan sonra zaten planda bir şey kalmaz. O yüzden hani siz planınızı yaparsınız ama bir şekilde orada esnek olmanız da gerekir. Çünkü çok sadık kalmaya çalışırsanız o zaman bağlamdan kopabilirsiniz. Ve ilerlemeyi kaydetmek ve görünür kılmak çok çok önemli. Orada herkes fikrini söylüyor, ediyor. Ama oradaki o bağlama sahip çıkmak, işte şimdi konuşulmuştu. Sonrasında buradan buna geldik, buradan buraya geldik. Bunlar her zaman için odanın içinde görünür olmak zorunda ki insanlar şeyi kaybetmesinler. O odağı kaybetmesinler. Burası çok önemli. Nedir toplantı öncesinde yapılacak şeyler? İşte doğru soruları sormak. Bu çok çok önemli. Yani soruların önemi çok büyük zaten. Hani işte Google'cıların da dediği gibi biz bu şirketi sorularla yönetiriz. Yani altta yatan nedenleri anlamak gerekiyor. İnsanlar bir şey söylüyorlar. Ben şunu yapmak istiyorum. Neden onu yapmak istiyorsun? Neden doğru yolun bu olduğuna inanıyorsun? Gibi. Sürekli oradaki kök nedenlerine bir şekilde inmek gerekiyor. Sorgulama becerisi o yüzden önemli. Ve bunu yaparken de dediğim gibi işte paydaşlar kimse onlarla beraber yapıyorsunuz. Yani genel müdürle yapıyorsunuz, işte pazarlamacıyla yapıyorsunuz, satışçıyla yapıyorsunuz. Kim varsa yani projenin içerisinde kimler varsa. Bunu önceden biz kendiniz o birebir görüşmelerde, birebir derinlemesine görüşmelerde siz olayın bir resmini çıkarıyorsunuz. Sizin kendi açınızdan bir şey çıkıyor. Ve tabii bunu sonrasında şey yapıyorsunuz, onlarla onaylatıyorsunuz, görüşüyorsunuz. Yani paydaşlarla iletişim kısmında insanların size bir şey anlatıyorlar ama sonuçta ne bekledikleri, yani bunu sizin nasıl değerlendirdiğiniz, nasıl bu işi analiz ettiğinizi de bilmek isterler. Sonuçta bu oraya bir zaman yatırıyorlar. Bu tabii ki yani önemli bir şey. O yüzden o kafa rahatlığını onlara vermek lazım. Yani sizin yaptığınız tespitleri ve bunlarla hemfikir olmak lazım. Toplantıya öyle girmek lazım. Süreç tasarımında bıraksak ve yakınsak düşünme zamanlarını iyi belirlemeniz lazım. Burada biraz büyük, geniş bir parantez açacağım. Bu güzel bir anekdot. Bunu sevdiğim bir şey. Aynı zamanda yaratıcılık tarafında da ben bunu anlatıyorum. Şöyle bir şey var. İşte Kennedy 1961'de bu işte Rusya ile aralarında çok büyük bir malum soğuk savaş var. Ve işte diyor ki bu 10 yılın sonuna gelmeden diyor biz diyor Ay'a insan indireceğiz diyor. Daha o konuşmayı yaptığı sırada Ay'da şeyde ne ayı uzayda yörüngede 15 dakika mı ne geçirmiş Amerika o dakikaya kadar yani şey insanlı uçuşta bu arada işte şey Gagarin çıkmış falan filan, tam gezmiş bir tur atmış gelmiş falan filan. Neyse onun baskısı falan da var ve böyle bir moonshot hedef koyuyor yani sonuçta hep bugün de önerdikleri şey bu 10 times hep yani bir şey hedefleyecekseniz çok iyi bir şey hedefleyin ki ona ulaşmaya çalışın. Ona ulaşmaya çalışırken zaten hani arada çeşitli evreler olacak ama sonuçta hedefinizi büyük koymanız lazım. Ve işte NASA daha şey falan tartışılıyor. İşte acaba yerçekimsiz ortamda beyne kan gider mi? Hani normal düşünebilir mi bir insan? Bunlar bilinmiyor. Yani işte ne bileyim ayda gidecek, aya inecek araç yok. Ayda yürüyecek araç yok. Hiçbir şey yok. Ve işte şu söyleniyor, yani zaten NASA için hani inovasyon projeleri anlamında termini belli olan, hani bitiş tarihi belli olan ve hedefi belli olan bir sürecin yönetimi anlamında NASA'nın bu Apollo serüveni çok ciddi bir şey oynuyor, rol oynuyor inovasyonda, literatürde. Ve işte 10 bin tane sorun çözmek zorunda kalıyor NASA Ay'a indirmek için Armstrong'u ve bu 10 bin sorunun da 5000'ini daha başlarken bilmiyorlarmış. Yani süreçte bunu keşfediyorlar. Şimdi bundan ne anlatıyorum bu kadar bu hikayeyi? Diyor ki NASA, biz bu projeyi diyorlar, en iyi mühendisleri bizim, en yaratıcı mühendisleri seçmemiz lazım. Nasıl seçeceğiz en yaratıcı mühendisleri? İşte bir üniversiteye gidiyorlar. Üniversite bir test hazırlıyor. Bir nevi işte yaratıcılık, bıraksak düşünmeyi test eden bir test bu. Ve zaman içerisinde çok iyi sonuçlar alıyorlar ki zaten NASA bundan da memnun oluyor. 70'lerde üniversite araştırmacılar diyor ki ya çok güzel biz bu acaba yaratıcılık doğuştan gelen bir şey mi? Yani bu çocuklarda nasıl, büyüdük zaman nasıl oluyor falan. Ve bir araştırma başlatıyorlar. 3 ila 5 yaş arasındaki çocuklarla, işte 1200 çocukla Amerika'da başlatıyorlar bunu. Ve o 3-5 yaş arasındaki çocuklar nasıl mühendislerin girdiği o testten %98 oranında dahi oranına sahip oluyorlar. Yani müthiş bir şey, bıraksak düşünme şeyi var, becerisi var çocuklarda. Uzatmayalım, bu testi her 5 senede bir tekrarlıyorlar. Çocuklar işte 8 yaşındayken, 13 yaşındayken, 18 yaşında ve sonrasında, aynı çocuklar hatta, sonrasında ama milyonun üzerinde yetişkine uygulanıyor. %2'ye kadar düşüyor. Yani işte %98'den 30 küsüre işte 12'ye falan filan derken yetişkinlerde %2. Şimdi buradaki olan şey ne? Bizde bir ıraksak düşünme becerisi var. Bu çocuklarda hiçbir şekilde inhibe, yani şey bastırılmıyor. Çünkü zaten hani korteksin gelişmesi de daha ileriki yaşlarda, 18 yaşına kadar, hatta 20 küsur yaşlara, 20-22 yaşına kadar gelişim sürüyor bu akıllı beynin. Dolayısıyla hiçbir şekilde bastırılmadan insanlar, çocuklar çok yaratıcı düşünebiliyorlar. Büyüdükçe olan şey ne? İşte hem okulun, hem işte hayatın, büyüklerin, akran baskısı, şu bu sebeplerle biz söylemek istediğimiz şeyleri aslında söyleyemiyoruz. Onları bir filtreden geçiriyoruz. Otosansüre uyguluyoruz. Yani aslında beyin hem ıraksak hem yakınsak, hani hem eleştirel hem yaratıcı düşünebilmesine rağmen biz bunu aynı anda yaptığımız için bir şeye, yaratıcılığa erişemiyoruz veya ancak %2'miz bu şanslı insanlarmış gibi görünüyor. Halbuki bir şekilde onlar o şey taraflarını koruyorlar. Bıraksak taraflarını koruyorlar demek ki. Ve o daha baskın çıkıyor. Yani yakınsak düşünmeye, öyle söyleyelim. Dolayısıyla bizim de hep şeylerimizde, özellikle çözüm aradığımız, fikir ürettiğimiz seanslarda bu süreçleri birbirine ayırabilmemiz lazım. Yani önce geniş, bütün perspektifimizi geniş tutacağız. Arkasından odaklanacağız. Eleyerek onları odaklayacağız. Bu bütün, yani tasarım odaklı düşünmede de bu zaten vardır. Bu double diamond dedikleri işte iki çift elmas süreci. Bu hem sorunun tespitinde hem fikir geliştirmede uygulanan bir yaklaşımdır. Biz de yani sorunu tespit etmek için de, sorunu çözmek için de bu süreçleri ona göre tasarlamamız lazım. Ne zaman ıraksak düşüneceğiz, ne zaman yakınsak düşüneceğiz. O yüzden işte bir sürü şey vardır, bu yes but değil. Hani işte evet ama o öyle değil falan, işte tamam da onun şöyle bir şeyi var falan filan dedirtmezsiniz yani zaten şeyde, o şey kısmında, ıraksak kısmında. Orada mümkün olduğu kadar yes and kalıbı kullanılır. Yani evet, hatta bir de şu şöyle olabilir, ona bir de şu olabilir, onu şu şöyle de yapılabilir bu falan filan diye bir şekilde böyle daha şeyci, yapıcı ve üzerine koyucu bir yaklaşım sahibi olmaya çalışırız. Toplantının akışının tabii ki işte planlamasında zamanlamalar, işte ne zaman aralar verilecek, işte bu süreçlerde nasıl bir akış olacak ve işte katılımcı sayısı kaç kişi olacak, nasıl onları gruplara bölünecek, hatta o katılımcılar kimler olacak, yani oradaki iyi bir profil yakalamaya çalışmak lazım. Yani sırf pazarlamacılarla bir şey yapamazsınız, sırf üretimdekilerle bir şey yapamazsınız. O farklılıkları bir yere getirmeniz lazım. Onların bir şekilde kendi açılarından olaya yaklaşımlarını içine katmak lazım. Şöyle deriz hatta, hani bir işi sonra taş koyacak kim varsa o projede, o elini o taşın altına koyması lazım. Oraya, orada bulunması lazım. Avukatsa avukat orada olacak. Çünkü aksi takdirde onu hesaba katmadınız, bir çözüm de ortaya çıkarsınız ve avukat der ki abi böyle olmaz. Bu işin her tarafında böyle yani. Avukatı da, muhasebecisi de, finansçısı da bu şekilde. Paydaşlarla iletişimi söyledik, evet. Organizasyon tarafında da yine, yani o ortam önemli tabii ki. Yani ideal koşullarda işte şu temiz havanın olduğu, yeşillerin olduğu, insanların işte bir şekilde o kafalarını bıraksak düşünmeye açacak bir ortam olmasını. İşte çok hani poster şeyleri var ya, böyle renkli renkli şeyler, kalemler falan filan. Evet, onlar işe yarıyor gerçekten. Yani işe yaradığı için var onlar, yoksa laf olsun diye değil. Ama şeyler bile önemli. Yani yemekler bile, çok ağır bir yemek yenmemesi bile önemli. Atıştırmalıkların ona göre olması, biraz daha işte tatlı değil de meyve tarzı şeyler olması gibi. Kurabiyeler değil de havuçların olması her zaman için daha iyi bir şey. Protein anlamında daha zengin, şeker anlamında daha fakir bir şeyler olması. Şeker de lazım tabii de arada enerji için. Ama benim ne bileyim şeyim falan bile var. Bir müzik listem bile var Spotify'da. Oraya buldukça bir takım şeyler atıyorum yani. Daha işte derin düşünme zamanında neler olacağı veya işte biraz daha hareketli eğleneceğimiz zaman neler olacağı gibi Bütün bu şeyin, ortamın yapılandırılması önemli. Bunlar toplantı öncesindeki yapılması gereken hazırlıklar. Bunları, bunlara ne kadar bunlardan emin olursak, ne kadar içimiz burada rahat olursa, o kadar kafa rahatlığıyla şeye gideriz, toplantıya gideriz. Yani mümkün olduğu kadar senaryolarınızın ve şeylerinizin, cephanenizin cebinizde olması lazım hazırlık açısından. Toplantı sırasında da tabii ki işte o kapsayıcı ortamı yaratmak. Tabii ekibe göre, yani beraber çalışacağınız ekip birbirini daha önceden tanıyor mu, uzun süredir beraber çalışıyorlar mı, yoksa ilk defa mı bir yere geliyorlar. Bunlar önemli. Bunları bir şekilde gerektiği noktada belki tanımayla birbirlerine başlayacaklar. Bir kaynaştırma gerekecek o insanları. Çünkü beraber bir iki gün geçirecekler neyse. Bu önemli. Zaten bu yine bizim davranış psikolojisiyle de açıklanan bir şey. Yani tanıdığımız, güvendiğimiz bir insana karşı daha açık olabiliyoruz. Aksi takdirde psikolojik güvenliği sağlanmamış oluyor. Çok basit yine bir şey örneği vereyim. Yani bir arkadaşımın bir şeyi var, sözü var. Bu podcast'ine de konuk olan Pentagon'da bir şey yapıyorlarmış. Hatta bir çalışma yapıyorlarmış. Şöyle bir sözü var. Diyor ki bir post-it diyor. Üzerine yazan kişinin bir general mi? Üç yıldızlı bir general mi? Yoksa işte bir er mi olduğunu bilmez. Yani mümkün olan hakikaten bu şeyi yaratmak lazım. Yani oradaki işte şeylerler ya, bu hippolar, işte highest paid person in the room, yani en yüksek maaşlı, yani oradaki patron kimse, onun sözü, onun fikri ağır basar. Böyle bir şeyin kesinlikle olmaması lazım. O insan karar verici olabilir, evet, ama diğer insanların da seslerinin duyulmasını sağlamamız lazım. Herkesin eteğindeki taşları dökmesinden emin olmamız lazım. Bunun için işte ne bileyim, bir beyin fırtınası, beyin fırtınası deniyor. Bunu hiçbir şekilde şey yapmamak lazım. Yani herkes fikrini söylesin bu konuda falan filan, ben de yazayım gibi bir şey olmaması lazım. Çünkü bu işte çok baskılayıcı bir şey. Başkası ne der, o ne der, bu ne der, veya ben bunu söylediğim için başım derde girer mi sözünü söyletmememiz lazım. İnsanlar bütün fikirlerini, neyse o konuda konuşuluyorsa, bunları çok özgür yazmaları lazım. Ve onların sonra hepsi birlikte beraber değerlendirilmesi lazım. Beraber değerlendireceğiz. Yani bireysel düşüneceğiz, beraber değerlendireceğiz, ama bireysel düşünmeyi sağlamak lazım ki orada bir takım şeyleri kaybetmeyelim. Group think olmasın. Yani birisi onu dedi diye ben şimdi ona ters düşen bir şey söylemeyeyim gibi bir durum olmaması lazım. Herkes özgürce bunları söyleyecek. Sonra zaten hani çeşitli yöntemler var, oylama gibi. Onları da anlatacağım. Konsensüse oraya gideceğiz yavaş yavaş. Yönergeleri açık ve net vermek tabii ki önemli. Onlardan ne beklendiğini insana anlatmak, o günün programını anlatmak. Hatta bunu belki yazılı olması iyi olur. PowerPoint chart değil ama hani bir şeye flip chart yazsanız daha da şey oluyor, insani oluyor. Örnekler vermek, yani şimdi şöyle bir şey yapacağız, şunu yapacağız, arkasından şunu yapacağız gibi bir insanları bir hazırlamak da sonuçta iyi bir şey. Grubun dinamiklerini anlamak tabii ki önemli. Havadaki işte o tansiyonu hissetmek. İşte insanlar o psikolojik güven duyuyorlar mı birbirlerine? Ne bileyim, işte konuşmayanlar olur bazen. Şey de çok doğru bir şey değildir. Yani insanı sen de düşünüyorsun Selma falan diye insanlara atlarsanız, o insanlar da ondan hoşlanmayabilirler, ama işte o fasilitasyon becerisiyle biraz şeyi elde ediyorsunuz yani. O insan bir şey söylemek istiyorsa, onu hissediyorsanız münasip bir şekilde onu tartışmanın içine katmanız lazım. Ya da ne bileyim işte çeşitli konuşamıyorsa yazma teknikleriyle bunu aşmak lazım. Ki oradaki maksimum şeyi, katılımı alabilirsiniz. Tabii ki işte empati bunun için önemli bir şey. Çünkü orada kimseyi kaybetmek istemeyiz. Yani orada 8 kişi varsa, 15 kişi varsa neyse. O insanların hiçbir tanesini kaybetmek istemeyiz. Yani oradaki bunların hissiyatını, hayal kırıklıklarını, bir şeyden çok tatmin değillerse, yani tabii ki herkesi her dakika mutlu etmek mümkün değil, ama en azından onları anladığımızı hissettirmemiz lazım. O insanlarda anlaşıldıklarını, yani insanı en çok zaten şey yapan, hayal kırıklığına uğratan şey anlaşılmadığını düşünmek. Yani illa her isteğimizin olmayacağının farkındayız. Ama önemli olan kendi duygumuzun ve düşüncemizin, görüşümüzün oraya geçtiğini veya kayda geçtiğini en azından anlaşılmış olması, bu önemli. Bunun için de tabii ki etkin dinleme önemli. Yani aktif bir şekilde can kulağıyla insanları dinliyor olmanız lazım bir fasilitatör olarak. Ve işte senden şunu duydum, şunu anlıyorum. Ya da işte bunu yazılı olarak yapıyorsanız, kaydediyorsanız onu bir şeye, postere veya işte o board'a. Bunu dedim, bunu demek istedim, bunu yazıyorum, bu mu diye emin olmak lazım. Çünkü yani söylediğini çok ifade edememiş olabilir. Onu da açmak lazım. Karşı sorularla. Ve tabii ki hani işte bir sahip olmamız gereken yetenek de bütün bu konuşmaları idare etmek için bir takım sözel yeteneklerin olması, iyi olması gerekir. İşte ne bileyim söylenenler arasında bağ kurmak, işte Ahmet de bunu söylemişti. Doğru mu anlıyorum? Ali sen de buna bir katkıda bulunmak istiyor musun? Veya ne bileyim işte yeni bakış açılarını orada şey yapmak, bilmem kim bunu demişti ama Yankin de bunu söyledi. Demek ki böyle bir şey de var, işin böyle bir tarafı da var. Buna katılıyor muyuz gibi. İşte ne bileyim bir takım cılız sesleri yükseltmek, amfi görevi görmek önemli. Burada tabii yani sizin kendi kişisel görüşünüze uyup uymamasıyla alakalı değil. Yani sadece bir şeyin duyulduğundan, herkesin aynı şeye baktığından, herkesin aynı şeyi duyduğundan emin olmak lazım. Çünkü bunlar kaçabiliyor yani. İnsan kendi düşüncesiyle meşgul olurken aradaki şeyleri kaçırabiliyor. Gaza getirmek de tabii ki çok önemli. Harika bir fikir bu şeydi. Süper oradaki insanların takdir görmelerini sağlamak da bunu yapmak da fasilitatörün aslında görevlerinden. Ve tabii ki hani çatışma yönetimi önemli bir işin tarafı. Yani burada çatışma olabilir. Bunu mani olacağız diye de bir şey yok. Çatışma da iyidir. Sağlıklı bir çatışma ise bu iyidir zaten. İşte ama burada gerekirse küçük gruplara bölmeyi tercih edebilirsiniz. O problem çıkaran kimse o kişi onunla işte bir arada böyle birebir onu biraz daha iyi anlamaya çalışarak yani neye sorunun ne olduğunu bir şekilde anlamaya çalışabilirsiniz. Bu da şeyi ne derler oradaki çatışmayı yönetmek için önemli. Konsensus sağlama yani tabii ki o insanlar bir araya gelmişler bir konuda bir kararla çıkılması gerekiyor. Bazen tabii ki şöyle de olur yani karar vericinin de biz genelde orada olmasını isteriz genelde ama şöyle bir şey de istemeyiz tabii ki yani patron oradaki işte 10 kişi bir şey düşünüyor veya altısı bir şey istiyor. Patron tamam şöyle yapacağız diyor ya o altısının dediğini ya da dördünün dediğini ya da kendi dediğini tamamen birbirinden farksız. Ama hep şunu da görmüşüzdür yani oradaki konsensus bir şekilde sağlanmazsa sonrasında işte o ownership'e yani oradaki sahiplenmeye halel getiriyor, bir zarar veriyor. Ve o projenin yine sağlığıyla alakalı. Ama şu demek değil yani işte her konuda anlaşmak tabii zorunda değiliz. İşte bu dot voting falan gibi sistemler var. İşte herkese üçer tane şey dağıtıyorsunuz. Bu küçük sticker'lar olur ya renkli. Herkesin üç oy hakkı var diyelim. Hani belli aşamalarda bunu uygulayabiliyorsunuz. Ve işte yani sprintlerde de hep yapıldığı üzere. Sizin için önemli olduğunu düşündüğünüz buradaki notlara şu elinizdeki 3 puan dağıtın. İsterseniz gidip üçünü de bir tanesine yapıştırabilirsiniz. Veya farklı şeylere yapıştırabilirsiniz. Kendi fikrinize koyabilirsiniz, başkalarının fikrine koyabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama en sonunda orada bir sıcaklık haritası gibi bir şey çıkmış oluyor. Yani hakikaten insanların neye önem verdiğini görebiliyorsunuz. Veya en iyi olduğunu düşündüğü, en iyi işe yarayacak fikir olduğunu düşündüğü veya işte prototiplemek istediğiniz fikrin ne olması gerektiğine dair tabii onu yine belli filtrelerden geçeceksin sonrasında ama İnsanları neyin heyecanlandırdığını bir kere görüyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Duygular çok önemli. İnsanlar heyecanlandıkları bir şey üzerine çalışmak isterler zaten. Ve burada da işte o oylama yapıldıktan sonra belki herkes görecek ki evet burada ciddi bir şey var. Bir fikirlerin toplanması bir şeyi var. Bir konsantrasyon var. İşte ondan sonraki aşamalarda herkesin ona katkıda sunmaya sına imkan sağlayacak yöntemler deneyeceksiniz ki onlar da onu benimsesin. Yani biz hiçbir zaman en iyi fikri aramayız bu tür toplantılarda. Kolektif fikri ararız. Yani herkesin bir şekilde bir şey katabileceği fikirleri oluşturmaya çalışırız. Konsensüs bu anlamda söylüyorum. Zaman yönetimi tabii ki hani zaman işte kıymetli ama önceliklendirmeyi bilmek gerek. Bazen şu da olur. Hani başta bir şey olur. Bir odak vardır. Fakat toplantı, konuşma başka bir yere kayar. Orada şey yapmak lazım. Yani bir dakika arkadaşlar bu hani odağımız şuydu ama şimdi bunu konuşuyoruz ama siz bunun odağa nasıl hizmet ettiğini düşünüyorsunuz? Baktınız ki yani herkes evet evet önce bunu çözmemiz lazım. Bunu çözmeden öbürüne gidemeyiz diyorsa tamam o zaman. Yani orada esneklik kullanmak lazım. Tabii ki ona verilen zaman başka bir şeyden alınan zamandan çalacaktır. Bunu da hesaba katmak lazım. Bunu da orada anlaşmak lazım tabii. Ama şey deniyorsa ya evet bu da önemli ama şimdi bu odağa hizmet etmiyor veya bununla alakası yok. O zaman işte parking lot denen bir şey var. O zaman buraya bir şey yapıyoruz. Bir park listesi yapıyoruz. Bunu buraya park edelim. Bunu buraya park edelim. Herkes hemfikir mi? Tamam edelim. Okey. Toplantının sonunda belki bir 10 dakika, 15 dakika neyse oraya dönüp belki onun üzerine konuşacaksınız. Ya da belki diyeceksiniz ki bunu bir sonraki toplantıda konuşalım. Böyle bir yapı yapmak anlamlı. Toplantının enerji seviyesini tabii ki gözlemek lazım sürekli. Yani herkesin her zaman maksimum seviyede bir enerji göstereceğini beklemek gerçekçi değil. Ama işte o yüzden aralarda hani bir takım enerjiyi arttıracak oyunlar, hareketler yapmak gerekebilir. Çünkü enerji düştüğü zaman verimlilik de direkt düşer. Onu bir şekilde kollamak lazım. Evet, esneklik konusunu biraz bahsettik. Yani değişiklikler olabilir. Karar ekibin sonuçta. Yani şunu çok dikkat etmek lazım. Fasilitatör orada bir karar verici değil. İnsanlar kendi hissiyatlarının aksine orada bir iş yapıldığını, kendileri adına karar verdiğini fasilitatörün düşünmemeliler. Bu kesinlikle kendi kararları olmalı. Fasilitatör adı üzerine bunun kolaylaştırıcısı. Yani herkes başka bir yöne gitmek istiyorsa bu anlaşılır. Baştan bunun en azından nasıl bir sapma olduğu tespit edilir ama o yönde devam edilir. İşte orada ancak iki şapkanız varsa o biraz daha zor. O zaman işte hani eğer hem projeden sorumlusunuz hem de fasilitasyon yapıyorsanız onun pazarlığını daha iyi yapmak lazım o zaman. Onun dışında tarafsız kalma, dediğim gibi duygularını belli etmemek önemli veya işte şapka değiştirmek önemli. Orada hani şey de olabilir, bazen hakikaten o da oluyor. Hani ya diyorsunuz bu hiç çalışacak bir fikir değil yani bunu, ama tamam madem söylediler zaten hani yazıyorsunuz bir şekilde. Ama öyle şeyler olabiliyor ki onun üzerine çok farklı bir şey geliştirebiliyor. Başka birisi çok daha iyi bir şey ona katabiliyor. Zaten işin güzelliği orada yani. Bir fikir ilk başlayken çok ham halindeyken çok daha kırılgan, çok daha eleştirmesi kolay onu. Ama başkasına ilham verebilecek bir şey olabilir o. Dolayısıyla onu zaten bir şekilde sizin şey yapmamanız lazım, müdahale etmemeniz lazım. Ve tabii ki işte çıktıları kaydetme. Ana mesajları yakaladığınızdan mutlaka emin olun. Oradaki o akışı, nereden nereye geldiği çok iyi izlemek lazım. Benim hakikaten en keyif aldığım ve yani iyi yaptığımı düşündüğüm taraflarından bir tanesi de budur. Yani o şeyi resmetmek olayı. Yani çizmek anlamında söylemiyorum ama bir şekilde yani şunları konuştuk, şunları park ettik. Ama şunları konusunda tereddüt var. Bunun üzerine biraz daha çalışmak lazım. Şunları hemen aksiyona geçirebiliriz. Veya neyse. O tabii toplantının da sonrasında belki. Bir iki gün sonrasında yapılan bir şey ama ona imkan verecek. İşte fotoğraflarını çekersiniz. O tüm şeyleri. Ondan sonra onları düzgün bir şekilde toplarsınız. Oradaki çalışan malzemeyi falan. Hani bunlar hakikaten şey. Arada unutulabilecek, sonra da kaybolabilecek detaylar. Bunlar önemli. Bir kapatmak için de şöyle bir esprili bir şey yapacağım yine. İşte bir şirkette, çalıştığım bir şirkette çok çetin geçen toplantıların olduğu bir şeyimiz vardı, bir akışımız vardı. Orada ben şey getirmiştim, işte bir toplantı kuralları, bu şey ground rules, bir keresinde bunu şey alıp sunmuştum. Şirket değerlerine uyumlu şekilde işte gündeme ve zamanlamaya bağlı kalın. Toplantı dili İngilizce'dir çünkü yabancı bir ülkede orası ve ara ara yerel lisana kayabiliyorlardı. Bazen ben de anlıyordum gerçi o lisanı ama yine de ortak toplantı tutmak açısından işte herkes katılım gösterecek. Sessizlik veya devamsızlık anlaştığınız anlamına gelmektedir. Yani toplantıya gelmiyorsanız, biz bir karar alıyorsak oralara yürürüz. Siz de madem bir söyleyecek bir şeyiniz vardı da bir şeyiniz, muhalefe şerhiniz vardı, gelin zamanda onu söyleyin. Konuşmuyorsanız da orada konuşmazsanız sonra tekrar konuşmayın. Tabii bu espri de karışık ama hani hakikaten şunlara da karşılaşıyordum. İşte birisi geliyor toplantıdan sonra. Ya işte şu konu benim şöyle bir çekincem var. Niye söylemedim bunu toplantıda? Yani ben şöyle yorumluyorum. Ya sen art niyetlisin. Yani orada birisi senin bu fikrine karşı çıkabileceğini düşündüğün için geldin şimdi bana söylüyorsun. Ben o detayı bilmediğim için sana şimdi aa haklısın ya öyle, o zaman öyleymiş deyip bütün işi batıracağım ve beni zor duruma düşüreceksin. Ya da sen hani hakikaten kendi özgüveninle şeyine bir sorunun var. Hani tamam olabilir ama hani bu şekilde yürütülemez yani. Herkes oradayken onu tartışacağız ki söyleyeceği olan söylesin. Bu önemli bir aşama. Konsensus işte bununla yaşayabilirim demektir. Yani her şey her istediğiniz gibi olmaz. Ama evet yani bu da madem böyle bir şey görüş var. Tamam peki. Bu beni öldürmez yani. Tamam devam edelim. Bunu söylemek. Başkalarının görüşüne tabii ki saygılı olmak. Bu en sevdiğim kural lardan bir tanesi. Uygun mizahı seçici olarak kullanın. Yani işte alaycılık öfkenin çirkin kuzenidir. Bu sarcasm is anger's ugly cousin şeyi, repliği vardır bu şeyin, Jack Nicholson'ın Anger Management filminde. Çok severim ben hakikaten. Yani bir sarkazm yapıyorsanız bu şekilde öfkenin başka bir şekilde ifade edilmesi ve bu, yani espri yapıyorum denemez buna. Bu karşı tarafı da tetikleyecek, karşı tarafı da kışkırtacak bir şeydir. Buna, bu lisanımıza dikkat edelim. Yani mizah tabii ki, gülelim eğlenelim ama hani sarkazm olmasın anlamında. Ve dikkatli hızlar yok tabii ki. En önemli madde aslında. Hani yanındakiyle konuşmak yok, cep telefonu yok, mesajlaşma yok, e-posta okumak yok. Hepimiz o anda orada olacağız ki zaten herkesi ilgilendirmeyen bir şey konuşuyorsak zaten o toplantıda konuşulmaması gerekiyor onun. Gibi böyle esprili bir, pek esprili değil yani sonuçta, ciddi bir sonuçları olan bir şey ama böyle bir şeylerim vardı. Fasilitasyon hatıram, öyle söyleyeyim. Tabii ki son olarak hiçbir şey kişisel değil. Yani burada iş için buradayız. Hiçbir şeyi kişisel olarak almayın. Dipnotu da var. Böyle benim de kaynaklarım var. Birkaç kitap. Yani Sprint'i bilmiyorum. Biliyorsunuzdur belki. Jack Knapp'in, bu Google Ventures'ın bu Sprint metodunu ortaya koyan kişi, arkadaşlarıyla beraber. Onun fasilitasyon konusunda çok daha detaylı yönergelerinin olduğu, o Sprint'i anlattığı bir kitap vardır. Türkçesi de var. Onu tavsiye ederim. Sticky Wisdom diye bu What If Innovation Agency, bu arkadaşlar. Onların çok güzel bir yaratıcılığı köpürtmek anlamında, fasilitasyon anlamında neler yapılabileceğine dair bir kitabı var. Session Lab'den ben de çok faydalandım. Hakikaten çok muazzam. Hem güzel bir makalesi var, bu anlattığımı biraz daha farklı şey yapan. Ve esas library'si var, araçları. Orada bütün bu fasilitasyonda kullandığınız araçları bulabileceğiniz bir kütüphanesi var. Çok detaylı ve çok güzel bir şey, onu da tavsiye ederim. Yine oyunlar var, oynatabileceğiniz oyunlar, bu tiagi.com'da. Voltaj kontrolü de yine fasilitasyon konusunda deneyimli bir ajans.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından, kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam, güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşça kalın.